SBS Türkçe ilesiniz. Levent Efe'ye dönüyoruz. Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar. Güneşli ama soğuk bir kış günü.
Evet, sıfıra yaklaşıyor sabahları bu aralar sıcaklıklar en azından Melbourne'da.
Sabahları öyle. Şu anda da Melbourne'da zaten soğuğa rağmen güneş var. Tabii insanlar dışarı çıkıp biraz ısınmaya gayret ediyor.
Levent Bey, bugünkü Avustralya gündemi bölümünde yine COVID-19'a dönelim diyorum. Bazı ilginç gelişmeler var son birkaç gündür. Örneğin son 24 saatte yeni bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ve insanlar, siyasetçiler, en azından bugün parlamento açıldı, sağlıktan çok ekonomik gelişmeleri konuşuyor. Konuşmak istediğim ilk konu federal hükümetin salgının ekonomik etkilerinin önüne geçmek için başlattığı 10 milyarlarca dolarlık programlar. Daha önce de konuşmuştuk, hükümetin para musluklarını açtığından bahsetmiştik. En önemli ve kapsamlı program da önce 130 sonra da 70 milyar dolara mal olacağı açıklanan JobKeeper programı. Levent Bey, size siyasetçilerin yaptığı birkaç açıklama dinletmek istiyorum önce, izin verirseniz. Başbakan Morrison geçen hafta sonu JobKeeper programının 6 ay süreceğini tekrar söyledi.
The 6 months of provision of JobKeeper has been set out in legislation and people can count on that.
Bundan birkaç gün sonra, iki gün sonra hafta başında da Eğitim Bakanı'ndan, Eğitim Bakanı Dan Tehan'dan şu açıklama geldi.
Our most recent survey shows that demand has hit 74% across all parts of the sector. And services are keen to expand their offering to support more families. Given this, the government has taken the decision that the temporary childcare package, which includes free childcare, will end on 12 July. From 13 July, the childcare subsidy will return, along with new transition measures. To ensure government support is appropriately targeted, JobKeeper will also cease for the sector from 20 July.
Levent Bey, para musluklarını COVID-19 döneminde hemen açan federal hükümet artık fazla erken kapatmaya başlamakla suçlanıyor ve ilk karar ücretsiz çocuk bakımı uygulamasının kaldırılması ve çocuk bakım sektöründe 120 bin kişinin yararlandığı JobKeeper ödemelerinde durdurulması. Yani bu COVID-19 desteğinin ilk olarak çocuk bakım sektöründen çekilmesi büyük eleştirilere neden oldu. Levent Bey, federal hükümet sizce neden bu sektörden başladı?
O çocuk bakım evlerinden başlamaları tamamen siyasi. Bu JobKeeper açıklandığında hükümetin çok hızlı karar aldığına konusunda bir görüş birliği vardı. Musluğun ağzını açtılar ama musluğun ağzını biraz fazla açmışlar ki ardından 1-2 hafta geçmeden yapılan hesaplamada ciddi bir hata, neredeyse yarı yarıya fazla gösterildiği, musluğun ağzının çok fazla açıldığı, aslında o kadar değil, işte 70 milyara indirdiler harcanması öngörülen miktarı. Ve şimdi de bu JobKeeper ödemelerinin işte Eylül'de sona erdirileceği söylenmiş olmasına rağmen ucundan kıyısından kendilerinin cımbızla seçtikleri bazı sektörlerde bunun geri alınacağını görüyoruz. Bu da ilk çocuk bakım evlerinden başladı. Çocuk bakım evleri demek kadınlar demek. Yani COVID ile ilgili kısıtlamalar ve iş kayıplarından zaten sektörler gereği en çok kadınlar etkilenmişti. Erkeklerden daha çok kadınlar etkilendi. Onların daha çok çalıştığı sektörlerde ciddi bir iş kaybı olmuştu. Neyse ki bir ara işte çocuk bakım evlerine devlet sübvansiyonu devreye girince biraz rahatlama sağlandı ama bunun şimdi kaldırılacağını açıklaması yine kadınlara yönelik bir karar. Yani kadınların işe değil eve dönmelerine yol açacak bir durum. Bu tamamen karşı çıkılması gereken bir şey. Yani kadınlar demek, kadınların hayata daha etkin katılımı demek ücretsiz çocuk bakımıdır ya da uygun çocuk bakımıdır. Avustralya gibi varlıklı bir ülkede bunun devlet tarafından karşılığı olmadan sağlanması kadar olumlu bir şey olamaz. Onun için çeşitli toplum kesimlerinin buna bu bakım evleri sübvansiyonunun kaldırılmasına muhalefet etmesi gerekiyor.
Levent Bey, yani bu işte 130 bin milyar dolardan 70 milyar dolara düştüğü bu JobKeeper ödemeleri tahmini ve şimdi dün Maliye Bakanı Müsteşarı işte benim suçum diye açıklama yaptı. Yani bir devlet memuru, siyasetçi değil, devlet memuru sorumluluğu üstüne aldı. Burada da siyasetçiler pek sorumluluğu kabul etmiyorlar galiba bu tip durumlarda.
Böyle durumlarda tabii önce bir devlet memurunun kellesi sunulur. Eğer o yesmezse, medya daha da saldırırsa belki bir bakan devreye girer. Kaldı ki bu kadar büyük bir hata olduğunda insanlar şunu sormaya başladı. Yani bu kadar büyük bir miktarlarda paralar nasıl acemi eller tarafından yönetilir? Bu kadar acemiliğe, bu kadar sorumluluğun verilmiş olması akıl alacak bir şey değil. Yani 60-70 milyar dolarlık bir hataya niye kimse uyanamadı? Hükümetten ya da muhalefetten ya da medyadan. Benim duyduğum kadarıyla bir tane bir gazeteci bir ara bir yazıda bir bu rakamda yanlışlık olabilir diye yazmış. Onun için kimse buna uyanamadı. Bu akıl alacak gibi bir şey değil. Vatandaş da soruyor. Yani vergilerimizle oraya toplanan paraların sorumluluğu bu kadar hoyratça davranan insanlara mı veriliyor diye ciddi bir endişe var insanlarda.
Sürekli 6 ay sürecek diyorlardı bu JobKeeper programı ve şimdi işte ilk önce çocuk bakım sektöründen başladılar ama diğer sektörlere de yayılacak gibi görünüyor. Size şimdi Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in söylediği, dün söylediği bir sözü dinletmek istiyorum Levent Bey.
There's a review at the midway point and I will announce the outcomes of that review on the 23rd of July.
Yani 23 Temmuz'da Hazine Bakanı açıklayacak hangi sektörlerde JobKeeper programının devam edip etmeyeceğini. Şimdi bu JobKeeper programı hükümetin en azından Başbakan Morrison da önümüzdeki dönemde bazı zor kararlar alınacağını söylüyor. Levent Bey, sizce ekonomik desteğin geri çekilmesi erken alınmış bir karar değil mi?
Tahmin ediyorum baştan açıklanan işte buna uyma kriterleri konusunda biraz gevşek bir ifade kullanılmış ki hükümet birden bunu hak etmeyen kişi ve kuruluşların da bu sübvansiyona müracaat ettiği ve bu paraları almaya başladığını fark etti. Yani burada önceden hazırlık olmadığı için işte bu eğer fazlaysa geri bunlar nasıl alınacak şeklinde bir sistem de henüz oturuşmadığı için bir panik çabası hakim. Tamam, para çok yüksek ama hak etmeyen insanlar da almamalı şeklinde bir bilinç uyandı hükümette. Onun için hem bu paraları geri almak ya da işte hak etmeyenlere vermemek hem de ucundan kıyısından bunları geri almak şeklinde. Çünkü bunun verileceği ilan edilen şirket sektörlerde bir takım sıkıntılar oldu en baştan söylenmişti. Şimdi yavaş yavaş işte yabancı şirketleri adına burada çalışan ve işini kaybeden insanlara da verilmeli mi şeklinde bir baskı var. Zaten başından beri sanatçılar, müzisyenler, sanatla ilgili pek çok alanda çalışan yaratıcı insanların hiçbir yardım alamaması gibi ciddi bir sıkıntı. Bunun Avustralya kültürüne, sanatına, hayatına yapacağı olumsuz etkiyi devamlı vurgulanıyor. Bu konuda bir iyileştirme geleceğini umuyoruz. Onun için bu medyanın ve toplumun baskısıyla hükümetin en doğru yolu bulması yine bekleniyor.
Levent Bey, daha önce de konuştuk. Başbakan Scott Morrison orman yangınları boyunca sert bir şekilde eleştirilmişti. Sonra COVID-19 pandemisi döneminde de lider olarak öne çıktı. 24 saattir Avustralya'da yeni COVID-19 vakası yok ve genel olarak hükümetin, federal hükümetin sağlık alanında aldığı tedbirler, gevşetmeler ve önlemler doğru bulunuyor. Sizce federal hükümet sağlık mücadelesini kazanıp ekonomik mücadeleyi kaybetme riskiyle karşı karşıya mı?
Öyle bir risk var. Kaldı ki bu COVID önlemlerindeki başarı haliyle toplumda bir beklentiyi de doğurdu. Yani bu beklenmedik bir başarıydı. Ama tabii bunda da bu ülkede ilk kez uygulanan bir ulusal kabine şekli bir model var. Bence bu başarı tamamen ona bağlı. Çünkü Scott Morrison en baştan bu işle ilgili kararların federal hükümet liderliği ve eyaletlerle birlikte alınacağını söylediği andan itibaren işler yolunda gitmeye başladı. Şimdi oturup doğru konuşalım. Yani bu ülkede eyalet hükümetleri icra mercidir. Hayat insanlarla temas halindedir. Paraları onlar harcar ve çok daha somut işlerle uğraşırlar. Federal hükümetleri ise bu paraları dağıtır, eyaletleri dağıtır, afaki kararlar verir ve ondan sonra bütün derdi tekrar seçilmektir. Onun için tekrar bu model terk edilecek mi, tekrar eski hale mi dönecek, bu ciddi bir soru. Kaldı ki şu an Avustralya'nın siyasi sisteminde bir ulusal kabine modelinin devam etmesi şimdiki koşullarda mümkün değil. Bunun nasıl değiştirilebilir? İşte eyalet hükümetleri, eyalet liderleri de kararlara ortak bir şekilde nasıl katılır? Bunun üst yapısının oluşturulması lazım. Yoksa öteki siyasi başarılar gecikecek. Kaldı ki Covid'deki başarının peşinden bu ülkenin önünde duran en acil, en ciddi sorunlar olarak yerli halkların sorunları ve küresel ısınma ile ilgili konular var. Şimdi bu iki konuda da federal hükümetin tek başına karar aldığında aynı etkinliği, aynı somut başarıyı gösterecek konusunda zaten çok ciddi kuşkular var. Bunu da bekleyip göreceğiz.
Levent Bey, son biraz önce dinledik Seda Arcan'ın hazırladığı bölümde iki tane vurucu veri var. Avustralya yerlileri nüfusun %3'ünü ancak hapishanedekilerin %30'unu oluşturuyor ve Avustralya nüfusunun %75'i de Avustralya yerli halklarına karşı olumsuz tutuma sahip. Şimdi yıllar içinde ayrımcılık ve ırkçılığa karşı alınan mesafeden bahsediyoruz. Avustralya çok daha hoşgörülü, çok daha çok kültürlü diyoruz. Sonra da bu tür bir araştırma karşımıza çıkıyor. Moral bozucu bir gelişme değil mi bu?
Tabii ki öyle ve bu konuda aslında almamız gereken çok fazla yol var. Bilindiği gibi 1991 yılındaki tutuk evlerinde ölen yerli halktan insanlarla ilgili yapılan Royal Commission'dan bu yana 432 kişinin tutuk evlerinde ya da cezaevlerinde öldüğü açıklandı ve bu kadar ölümden tek bir kişi bile cezalandırılmadı. Ki bu ölümler genellikle polisin ya da ceza ve tutuk evleri görevlilerinin ihmali ya da kötü muamelesi sonucu olduğu zaten biliniyor. Bunların hepsi kayda geçmiş ölümler. Ve bu tek bir kişi cezalandırılmadı. Tabii bu konudaki bir gündem, şu günlerde yaşadığımız gündem Amerika'daki çalkantıyla birlikte burada da kendi bir ifade olanağı buldu. İşte yerli halkların insanlar sokaklara çıktılar kadar olduğu gibi. Çünkü burada da aynı paralelde aynı sıkıntı, aynı ön yargılar, aynı ırkçılık Avustralya'da da var. Bunun bir şekilde gündemde olması çok sağlıklı ama bunda herkesin bir şekilde gayret etmesi lazım. Tabii ki başta hükümetin, ülkeyi yöneten insanların, eyalet liderlerinin, herkesin ciddi önlemler alması lazım. Medyanın tutarlı davranması lazım ve tek tek vatandaşların kendisini sorgulaması lazım. Bu ırkçılıkta benim de payım var mı? Yani bu bilinçaltı olan bir şey. O kadar öyle eğitilmişiz. Pek çoğumuz için son derece derin yerlerde duruyor bu ırkçılık. Bizden farklı görünen insanlara, işte teninin rengi bizden farklı olanlara, yerli halktan olanlara biz herkes gibi davranıyor muyuz? Yoksa içten içe bizde de var mı ırkçılık? Bunu hepimizin sorgulaması lazım. Bu da tabii bunun için de en önemli yöntem bu konunun her zaman gündemde olması.
Levent Bey, bir de bir başka soru, SBS hakkında bir soru sormak istiyorum. SBS Radyo dün 45 yaşına girdi. Siz de SBS Türkçe'ye yıllarınızı vermiş birisiniz. SBS artık yeni Avustralya'nın mihenk taşlarından biri olmuş gibi görünüyor. Hem Avustralya yerli kanalı var, NITV ve çok kültürlü Avustralya'da da önemli rol oynamış bir yani kaynak aslında artık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 45. yıl hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?
Evet, SBS bilindiği gibi Avustralya'daki etnik toplumların bu ülkeye uyumu, bu ülkede rahat etmesi, iletişimi için kurulmuş bir kanaldı. Ama yaptığı en mükemmel hareketi yıllar içindeki bir değişimi gerçekleştirerek yaptı. Yani şu an başladığı yerde değil SBS. Çok farklı bir SBS var. Ülkenin ihtiyaçlarına göre değişti. Hem etnik toplumları hala kapsıyor, onların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hem de Avustralya toplumunun genelinin ilgilendirecek konularda yayınlar yaparak ve bir anlamda ABC gibi, o da SBS'te toplumu ilgilendiren sosyal konuları öne çıkararak ciddi bir toplum hizmeti de veriyor. SBS Avustralya'nın dünyaya yönelik yüzündeki en önemli övünç kaynaklarından biri. Bu kadar güzel bir devlet kanalı yani çok az ülkede var. Bugünlerde sürmekte olan, televizyonda sürmekte olan Filthy Rich and Homeless programını özellikle izlenmesini öneriyorum. Bir takım varlıklı insanların kıyafet değiştirip sokaklarda evsiz gibi davranıp onlara olan davranışı ve empati yoksunluğunu hepimizin yüzüne vuran bir program. Bu sosyal bir proje ve bunlara da yapıyor SBS. Bir anda bütün dünyayı yansıtıyor. Bir anda marjinal kültürel ögeleri devamlı ortaya çıkarıyor filmlerle, öteki programlarla. Onun için SBS'in bu kabuğunu değiştirmesi ve zenginleşmesi hepimiz için çok önemli. Umarız bütçeleri kesilmez ve televizyonlarıyla, radyolarıyla yoğun bir şekilde izlenerek SBS devamlı bu toplumun en önemli sosyal kurumlarından biri olmaya devam eder.
Levent Bey, yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.